Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ledunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahumme ec'alna min ettevvabin ve ec'alna min el mutedahhirin. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allemtena ve zidna ilma. Değerli dinleyenlerim, aziz dostlar, tefsir derslerimizde bugün Sa'd suresinin 27. ayetinden 40. ayetine kadar olan bölümü inşallah okuyacağız, anlamaya çalışacağız Rabbimizin yardım ve inayetiyle. Yüce Rabbimiz, Kur'an-ı Azimüşşan'ı Rabbimizin muradı çerçevesinde doğru bir şekilde anlayabilmeyi hepimize nasip eylesin. Kur'an'ın hidayetinden, nurundan, feyzinden, öğütlerinden en güzel şekilde istifade edebilmeyi Rabbim cümlemize lütfeylesin. Öncelikle Kur'an-ı Azimüşşan'ın bugün tefsirini yapacağımız bölümün kıraatini yapıyoruz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب صدق الله العظيم. Aziz kardeşlerim, bugün okuduğumuz bölümde Yüce Rabbimiz yine kullarına çok sayıda mesajlar vermiş oluyor. Kimini kıssa tarzında, kimini doğrudan. Rabbimiz kullarını sürekli çeşitli vesilelerle uyarmakta, yönlendirmekte. Onlara güzel kulları örnek göstermek suretiyle hemen hepsinin Allah'a kulluğu önemsemesini ve bunu güzel yapmasını murad etmektedir, istemektedir. 27. ayet şöyle başlıyor. Estağfirullah. وَمَا خَلَقْنَ السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا Biz göğü, yeri ve ikisi arasındakileri boş yere yaratmadık. Anlamsız, hikmetsiz, maksatsız. ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Bu yaratılanların boş yere yaratıldığı iddiası inkar edenlerin kanaatidir, zannıdır. İnkarcılar böyle düşünürler. Yeri, göğü anlamsız görürler adeta. Ya da maksatsız, hikmetsiz görürler. فَوَيْلُ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ Cehennem ateşinden dolayı vay inkar edenlerin haline. Onlar bu inkarları sebebiyle kendilerini ateşe atmışlardır adeta. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Azimüşşan'ın birkaç yerinde biz sizi boşuna yaratmadık, eğlence olsun diye yaratmadık. Hiçbir şeyi boşuna yaratmadık anlamında bütün varlığın zerreden küreye bütün varlıkların mutlaka belli maksatla, belli hedeflerle, hikmetle yaratıldığına dikkat çeker. Ancak inkarcılar, onların bir anlamda kainata bakışı, varlığa bakışı tesadüfen bunlar var olmuştur ya da zaten böyleydi bu alem, var olup gidiyor. Yani bunun için bir yaratıcı aramaya gerek yok anlamında böyle ne diyelim ibretli bir bakış ya da akleden efendim kendisini ya da varlığı sorgulayarak bakan bir bakış değil, rastgele bir bakış. Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. Kafirler diyor, inkarcılar böyle bakarlar. Onların kanaatleri bu. Sanki biz yeri, göğü, içinde olanları boşuna yaratmışız. Eğlence olsun diye yaratmışız. Allah bundan münezzehtir. Gerçek akıl sahibi kullar, yaratılan varlıklar üzerinde düşündükten sonra, tefekkür ettikten sonra bir sonuca ulaşırlar. Ve derler ki, ey Rabbimiz, sen bunları boşuna yaratmadın. Seni tenzih ederiz. Her türlü eksiklikten, ayıptan, kusurdan diyerek böyle bir sonuca ulaşırlar. Âl-i İmrân suresinde Cenab-ı Hak gerçek akıl sahibi kulların böyle bir sonuca ulaştıklarını ifade eder, bize beyan eder. Ve kafirlerin de böyle bir hikmetli sonuca ulaşamayacaklarını biz buradan da anlamış oluyoruz. Nitekim bugün de bir takım ateistlerden, işte ne bileyim dine, diyanete uzak olan insanlardan benzer sözler duyuyoruz zaten. Alemin kıdemi üzerinde duran, yani ezeli, ebedi olduğu üzerinde duran filozoflar da olmuş. Böyle gelmiş, böyle gider demişler adeta. Bir yaratıcı, bir yüce kudret hissetmemişler. İşte bu da bir farklı bir körlük diyelim, duyarsızlık diyelim, aklını kullanmama diyelim. Demek ki insan aklını kullanmayınca ya da aklını örtünce ki küfür örtmek demek. İçindeki soruları adeta üzerine kapatarak görmezden gelmek demek. Böyle bir noktaya erişince, böyle kendi kendini perdeleyince, kendi istidatlarını, kabiliyetlerini, basiretini, akletme duygusunu ya da melekesini köreltince insan işte böyle bakabiliyor. Bu gök niye yaratıldı? Niyesi beni ilgilendirmez diyor. Yeryüzünde bu kadar, bakınız, topraktan güller, çiçekler, meyveler, sebzeler çıkıyor. Bunu bir çıkaran güç kudret yok mu sizce bir plan yok mu bunun arkasında diyorsunuz. Bu beni ilgilendirmez diyor adeta. Böyle gelmiş böyle gider diyor işte toprak. Böyle bir özelliği var. Bu özellik sanki o toprak kendi kendine bunları üretiyor. Kendi kendine o güle rengini veriyor. Kimine sarı renk, kimine kırmızı renk. İşte elmaya ayrı tat veriyor, armuda ayrı tat veriyor. Karpuza ayrı tat veriyor. Böyle bir anlamsız, son derece efendim körleşmiş bir bakış açısıyla bu nevi sözler sarf edebiliyor. Ateistlerin birçoğundan, inançsızların birçoğundan bu nevi sözleri duyuyoruz. Dolayısıyla biz onları tanıyoruz. Rabbimiz bize haber veriyor zaten. İnkarcılar böyle söylerler diyor. Halbuki biz batıl olarak yani boş olarak yaratmadık. Anlamsız değil. Güneşin bir anlamı var. Ayın bir anlamı var. Yıldızların bir anlamı var. Yeryüzünün bir anlamı var. Sizin yaratılmanızın da bir anlamı var. Siz de başıboş yaratılmadınız. Nitekim Mü'minun suresinde Yüce Rabbimiz bizim sizi boş yere bir oyun eğlence olarak yarattığımızı ve sizin bize döndürülüp getirilmeyeceğinizi mi sandınız diye sorar. Enbiya suresinde de biz göğü, yeri ve aralarında bulunan şeyleri oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık. Eğer biz eğlence edinmek isteseydik bunların hiçbirini yaratmadan onu kendi katımızı edinirdik. Fakat biz böyle bir şey yapmayız. Yani Cenab-ı Hak hakimdir. O hiçbir şeyi rastgele efendim iş olsun diye, eğlence olsun diye yaratmaz. Bütün varlığın canlı cansız, bütün varlığın mutlaka nice nice yaratılış hikmetleri var. Em nec'alüllezîne âmenû ve amilussâlihâti kel müfsidîne fil ard. Em nec'alülmuttakîne kel füccâr. Yoksa iman edip salih amel işleyenleri yeryüzünde o fesat çıkaranlar gibi mi tutacağız? Yani fesat çıkaranlarla ıslah adına, imar adına çalışanlar bir olur mu? Güzel güzel amel işleyenlerle işi gücü fitne fesat olan kimseler bir mi olacak? Yoksa takva sahiplerini o günahkarlar gibi mi kılacağız? Yani sürekli suç işleyen, Allah'a karşı suç işleyen, yaratıklara karşı suç işleyen, efendim, haddi aşan, sınırı geçen, sınır tanımayan kimselerle sürekli Allah'ın gazabından ve azabından kendini koruma titizliğiyle bir mesuliyet şuuru içerisinde o takva diye ifade ettiğimiz o yüksek bir şuur diyelim, yüksek bir dirilik diyelim. O hali kuşananlar bir olur mu? Biz bunların ikisini eşit mi yapacağız diyor Cenab-ı Hak. Onlar öyle mi zannediyorlar? Kafirler öyle mi zannediyorlar? Biz güzel güzel ameller ortaya koyan kimselerle işi gücü bozmak olan, güzellikleri çirkinleştirmek olan, iyilikleri kötüleştirmek olan kimseleri bir mi tutacağız? Yine o muttakilerle facirler, günahta sınır tanımayan, kendi menfaatleri adına nice nice zulümlere, nice nice efendim Allah'ın yasakladığı masiyetlere dalan kimselerle kendini koruyan, nefsinin hevasına, arzularına dur diyen kimseler bir mi olacak? Hayır, olmayacak demektir bu. Elbette olmayacak. Zerre miktar şer işleyen onu görecek. Zerre miktar hayır işleyen de onu görecek. Yüce Rabbimiz o hassas terazide bunların her birinin tartılacağını ve herkesin işlediği amellerin karşılığını küçük büyük demeden göreceğini bize haber veriyor. Şu dünya alemi tabii kafirler ahireti kabul etmedikleri için böyle hassas bir şekilde bir hayat sürmüyorlar. Sınırsız bir özgürlük anlayışı içerisinde istediklerini istedikleri şekilde yapacaklar. Kendi menfaatleri adına her şeyi mübah, yani yapılabilir görecek. Bir grup böyle yaşayacak ki bunlar yerin göğün boşuna yaratıldığını ya da anlamsız olduğunu, hayata bir kez geldiklerini, bu hayata madem bir kez geldiler, o zaman bu hayatın da tadını çıkarma adına sınırsız bir arzularını yerine getirme adına hareket edebileceklerini düşünüyorlar. Cenab-ı Hak da soruyor, biz şimdi diyor, kendi arzuları tatmin olsun diye sürekli işi gücü fesat olan, işi gücü bozgunculuk olan kimselerle, hep güzel ameller peşinde koşan, hep imar eden, gönüller yapan, güzellikleri inşa eden kimseler bir mi olacak? İman edip böyle güzel işler yapanlar bir mi olacak? Muttakilerle facirler eşit mi tutulacak? Hayır. Yani bunlar asla bir olmayacak. Zaten alem, varlık sadece şu dünya hayatından ibaret olsaydı, evet, bir şekilde insanlar kendi arzularını, hevalarını, keyiflerini yerine getirebilme adına bu tür sınırsız bir özgürlük anlayışı içerisinde bir takım şeyler yapabilirlerdi. Ama öyle değil. Hayat hem bu dünya hayatı hem ahiret hayatıyla bir ve mutlaka ilahi adalet tecelli edecek ve şu imtihan alemi olan dünyada yapıp ettiklerimiz ne ise onların karşılığını mutlaka o ilahi adalette göreceğiz. Kitabun enzelnahu ileyke mübarekun liyeddebberu ayatihi ve liyetezekkere ulul elbab. İşte bu, ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri ibret alsın diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Şimdi bir kitap diyor indirdik biz sana. Ve bu sana indirdiğim bu kitap çok mübarek bir kitap. Yani nice nice hayırların, bereketlerin içinde yer aldığı, muhtevası zengin, son derece güzelliklerin içinde adeta dolu dolu ikram edildiği bir Rabbani sofra, ilahi bir kitap. Bu kitabı biz sana indirdik, böyle bereketli bir kitap olarak indirdik. لِيَدَّبَّرُوا ayati. Ama bunu da iş olsun diye, boşu boşuna bir kitap indirmiş olalım diye indirmedik. Ya لِيَدَّبَّرُوا ayati. O insanlar, insanlık alemi, kendilerine bu kitabın ulaştığı kimseler, onun ayetlerini tedebbür etsinler, yani tefekkür etsinler. Önünü sonunu düşünsünler. Arka planında ne demek istediğini çözmeye çalışsınlar. Satır aralarını okusunlar adeta. Ayetlerini böyle üzerinden rastgele hızlıca geçmesinler. Dura dura. Efendim, her biri üzerinde inceden inceye, düşüne düşüne okusunlar. Ve gerçek akıl sahipleri, o imanla aydınlanmış, akla sahip olan münevver akıl sahipleri de ondan nice nice öğütler çıkarsın. Nice nice hakikatleri yeniden hatırlasınlar diye bu kitabı biz indirdik diyor. Buradan şunu anlıyoruz. Cenab-ı Hakk'ın indirdiği bu kitap, yani Kur'an-ı Azimüşşan, tek kelimeyle adeta bir bereket deposu. Nice nice maddi manevi bereketlere insan oradan yol bulabilir. Rahman ve Rahim olan Allah, Kerim olan Mevlamız, bu kitabın bu bereketinden istifade edebilmek için ayetleri üzerinde tedebbür etmemizi, yani tefekkür etmemizi, geleceğe dair neler yaparsak hangi sonuçlarla karşılaşırız, bu incelikleri çözebilelim diye böyle bir kitap indiriyor. Bu ancak tedebbür edenlere açılıyor ama. Tedebbür, kimi alimlerimize göre geleceğe dair tedbir olsun diye, tefekkürde bulunmak, düşünmek. En büyük gelecek ahiret geleceği. Elbette insanoğlu şu dünya hayatındaki geleceği adına da yol haritası arıyorsa, bu yol haritası Kur'an'da var. Bununla tedebbür edecek, kendi hayatını nasıl şekillendireceğini bu kitaptan, bu ayetlerden bulabilir. Gelecekte nasıl hareket edeceğine dair, nelerle karşılaşacağına dair nice nice işaretleri, beşaretleri bu kitaptan yakalayabilir. Böyle bir tefekkür, efendim, çok hızlı okuyarak, böyle hani hatim yaparcasına çok hızlı okunuyor ya bazen, o şekilde değil. Üzerinde düşüne düşüne, ağır ağır okumayı gerekli kılıyor. Bir de Kur'an'ı anlamayı gerekli kılıyor. Bu yönüyle vakti, imkanı, fırsatı olan, hatta olmayan bile bu fırsatı aramalı, bulmalı. Kelam-ı ilahiyi, yani Allah'ın bu kelamını indirdiği lisan üzere, yani Arapçayla anlamaya gayret etmeli. Öncelikle birinci hedef bu olmalı. Mesleğimiz, işimiz ne olursa olsun, insan ömründen bir vaktini, bir bölümünü, bir kısmını, işte 6 ayını, 1 senesini, 2 senesini bir şekilde, bu şekilde kendini Kur'an'ı anlamaya verse, Arapça öğrenmeye kalsa, Cenab-ı Hakk'ın izniyle öğrenir. 2 senede öğrenmesin de 3 senede öğrensin, belli. Hem işini yapsın, her gün 1 saatini, 2 saatini ayırsın, öğrenebilir mi? Öğrenebilir. Cenab-ı Hak kendisine 50 sene, 60 sene, 70 sene, 80 sene ömür vermiş bir insan, Rabbin kelamını anlamaya hiç vakit ayırmadıysa çok büyük bir kayıp içindedir. Diyelim Arapça öğrenmeye fırsatı olmadı, hoca bulamadı. O da kendi dilinde Kur'an'ı en güzel şekilde anlayan müfessirlerimizin tefsirlerini okuyarak ayetler üzerinde tedebbür etmeli, tefekkür etmeli. Anlamadığını bilenlere sormalı. Tedebbür, İbn-i Aşur'un izahına göre diyor ki, bir lafız kısa bir lafızdır ama birçok manayı ihtiva etmektedir. O birçok manayı anlama adına yapılan çabanın adıdır diye izah eder. Güzel bir izahtır. Yani belki Türkçemize biz, yani önünü sonunu düşüne düşüne diye ifade edebiliriz bu tedebbür ifadesini. Hangi anlama geldiğini beyan etmek anlamında. İnsan yoğunlaşınca ilahi ayetler üzerinde efendim aklını, fikrini, kalbini teksif ederse, yoğunlaştırırsa Yüce Rabbimiz onun anlayışını açar. Ya da Allah'ın ayetlerini anlama adına bir takım araştırmalara girerse, bu araştırma hoca efendilere, alimlere sormak tarzında da olabilir, tefsirleri okumak suretiyle de olabilir, o ayetlerden nice nice manalar çıkar. Bu önemlidir. Bu yönüyle bazı alimler derler ki Kur'an'ın ayetlerini tedebbür etmek, tefekkür etmek farzdır. Çünkü ilahi hidayet, yani Kur'an'la ortaya konan hidayet, yani doğru yol ancak böyle anlaşılır. Yüce Rabbimiz kelamı karşısında müminlerin nasıl bir duruş sergilemeleri gerektiğini bize burada öğretmiş oluyor. Sadece müminler değil, bütün insanlık, yani Kur'an'ın kendilerine indirildiği, bir şekilde kendilerine ulaştığı kimseler, Kur'an ayetlerine karşı kör ve sarır davranmadan hem okuyacaklar, hem manasını kavramaya çalışacaklar, hem de anladıkları manalar üzerinde tefekkür ederek geleceklerine yönelik bir yol haritası oluşturacaklar. وَلِيَتَذَكَّرَ اُلُوا الْاَلْبَابِ Ve gerçek akıl sahipleri, ulul elbab, imanla aydınlanmış akıl nimetine lüb deniyor. Daha çok böyle izah ediliyor. Hakim et-Tirmizi'nin mesela izahı böyledir. Lüb der, lüb kelimesi ayette geçen ulul elbab, elbab kelimesinin tekili, imanla aydınlanmış aklı ifade eder. Evet, imansız kimseler Kur'an'ı anlamak için yaklaştıklarında onların anlayışı ya eksik ya yanlış olabilir. Ama imanla yönelirse bir akıl, teksif olursa, yoğunlaşırsa, doğru bir yöntemle Kur'an'a yaklaşırsa, Kur'an'ı Allah'ın murad ettiği manalar çerçevesinde anlaması mümkün olur. Rabbimizin lütfuyla, keremiyle. 30. ayette bir başka efendim önümüze tablo açılıyor. Ve vehebna li Davud Süleyman ni'mel abd innehu evvab. Biz Davud'a Süleyman'ı lütfettik. Yani Davud Aleyhisselam'a Süleyman isminde bir erkek evladı diyor ikram ettik. Ni'mel abd, o ne güzel bir kuldu. Gerçekten o innehu evvab, evvabtı. Yani tam bir teslimiyet ve samimiyetle sürekli Allah'a yönelen bir kuldu. Evet, bu ayette birkaç efendim letaif diyor alimlerimiz. Latife tekili bunun. İncelik demek. Bir takım incelikler var. O inceliklere dikkat çekmeye çalışalım. Rabbimiz Davud'a Süleyman'ı hibe ettik anlamında bağışladık, verdik, lütfettik buyuruyor. Aslında evlat Allah'ın bir lütfu. Çocuk sahibi olamayan insanların çocuk sahibi olmak için ne kadar çabaladıklarını, hangi yöntemlere başvurduklarını biliyoruz. Evet, bir anne baba evleniyor ama evlenince mutlaka evlatları olacak diye bir durum kesinlik yok. Efendim, Allah kimine erkek verir, kimine kız verir, kimine hem erkek hem kız verir, kimine de vermez. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın ilahi ikramı, ihsanı evlatlar da. Allah tabii her birimize salih evlatlar, efendim zürriyeten tayyibe, tertemiz nesiller lütfeylesin. O da ne güzel bir nimettir Rabbimizin. Fakat tabii evlat var, evlat var. Cenab-ı Hak buyurur ki eşlerinizden ve evlatlarınızdan size düşman olanlar da vardır. Allah muhafaza, kötü evladın şerrinden de Allah'a sığınmak lazım. Her nimet bazen azaba ya da insan için bir kötü şeylere de sebebiyet verebilir. Evlat nimeti de böyle. İnsanın hayrına olabileceği gibi şerrine de olabilir. Bu sebeple evlatlarımızı da şeytanın şerrinden Allah'a sığınarak yetiştirmek lazım. Yetiştirmeye gayret etmek lazım. En azından sebeplere sarılmak lazım. Ve asla duayı ihmal etmemek lazım. Çünkü gönüller bizim elimizde değil. Evlatlarımızı istediğimiz şekilde yetiştiremeyebiliriz. Yetiştiremeyiz daha doğrusu. O da ancak Allah'ın lütfuyla, keremiyle olur. Mümin insan bunun farkında olarak her türlü sebebe tevessül eder. Ama itimadı, tevekkülü Allah'a yapar. Tefviz umur diye ifade edilen işin sonunu Mevla'ya bırakır her zaman. Ve Rabbin yardımını ister. Bu noktada da yardımını ister. Evlat terbiyesinde Hakk'ın yardımına daima ihtiyacımız var. Ve evlatlarımızın da Allah'ın bir nimeti olduğunu sürekli hatırlarsak bir şükreden bir hissiyat, duygu içerisinde oluruz Rabbimize karşı. İşte bunun için belki Yüce Rabbimiz ve vehebna ifadesini kullanıyor. Ona biz bağışladık, hibe ettik, lütfettik. Davud'a, Süleyman'ı lütfettik. O Süleyman da ne güzel bir kuldu diyor. Çünkü evvaptı o. Burada bir diğer incelik, ne güzel bir kul olmanın yolu evvap olmaktan geçiyor. Evvap nedir? Evvap, evbe kelimesi. Aslında tevbe, inabe, evbe diye bir sıralama yapar alimlerimiz. Tevbe, günahtan taate dönmek, itaate dönmek, yanlış yoldan doğru yola dönmek anlamındadır. Efendim, inabe, o dönüşte sebatkar olmak anlamındadır. Evbe ise daha ileri bir seviyede sürekli Hakk'a yönelmek anlamındadır. Her konuda Cenab-ı Hakk'a yönelmek, ondan kopmamak, daimi bir surette gönlümüzü Rabb'e bağlamak anlamındadır. İşte gönüllerini Rablerine daimi şekilde bağlayan kimseler çok güzel, iyi bir kul olurlar. Cenab-ı Hakk'ın o methettiği, ni'mel abd, ne güzel kul diye methettiği, o güzel kulların safına girerler. İşte belki insanın kendisine yapabileceği en güzel yatırım bu evvab olma yatırımıdır. Yani nasıl yaparız da biz gönlümüzü daimi bir surette Allah'a bağlarız. Tasavvuf yollarının, bu marifet eğitimlerinin ilahi efendim anlamda bir eğitim olsun, seyri sülük diye ifade edilen manevi yürüyüşlerin, o ocakların temel hedefi gönlünü sürekli Allah'a veren kulların oluşmasına vesile olmak. Çünkü bir kul gönlünü Allah'a tam verirse zaten Allah o kulunu doğrudan terbiye eder. İlhamlarıyla terbiye eder. Güzel güzel fırsatlar önüne çıkarır. Güzel güzel kullarla onu buluşturur. Bu sebeple mesela tasavvufi eğitimde daha çok zikri daimi diye ifade edilen sürekli Allah'ı zikretme konusu üzerinde çok durulur. Çünkü sürekli Allah'ı zikretmek, sürekli Allah'a yönelmek demektir. Yani evvab olma anlamına gelir. İşte bu evvab olan kullar seviyesine, makamına ya da haline erişildiği zaman kullar gerçekten Rabbin razı olacağı nuraniyete, güzelliğe ulaşırlar. Onların özleri tertemiz, gönüllerinde Rablerinden gayriye yer vermezler ve yapıp ettikleri her şeyi de Rableri adına, Rableri için yaparlar. Böylesi bir hassasiyete, hassas gönlüne ererler ve güzel kullar zümresine dahil olurlar. Bu ayette güzel kul olmakla efendim evvab arasındaki sıkı bağa dikkat çekilir. Öyleyse kimin zikri, fikri ve yönelişi Allah'a daha çoksa onun kulluk makamındaki güzelliği o kadardır. İz urida aleyhi bil aşiyyi safinatul ciyad. Hani ona, yani Süleyman aleyhisselama, bir ikindi sonrası akşamleyin bir ayağını tırnağı üzerine kaldırıp diğer üç ayağı üzerinde duran ve süratli koşan atlar arz edilmişti de, yani bir gün diyor Süleyman peygambere, böyle ayağının birini tırnaklar üzerine dikiyor, diğer üç ayağı üzerinde duruyor, adeta bir fotoğraf veriyor. At, at güzel bir hayvan, hakikaten son derece asaletli bir Cenab-ı Hakk'ın yarattığı varlık. Hele onların öyle duruşları var. Süleyman peygamber de demek ki atları çok seviyor. Atlar genelde her millet tarafından sevilir. Bazı milletler daha çok severler. At hayranları vardır. O at yarışlarında falan mesela bakıyorsunuz, nice nice efendim kimseler hayran hayran bir atı seyrediyorlar. Cenab-ı Hakk'ın o güzel hayvana da verdiği bir ayrı bir asalet var. Cenab-ı Hak atlara da yemin eder mesela, bir vel adiyatı davhan diye, o Allah yolunda nefes nefese koşturan atlara yemin eder Cenab-ı Hak. Onlar demek ki son derece bereketli bir hayvan. Diyor ki bu ayette, bir ikindi sonrası diyor, şöyle güneş batmaya yakın böyle atlar Süleyman peygambere arz ediliyor. Bir şekilde demek ki yanına getiriliyor. Fakale diyor ki Süleyman peygamber, İnni ahbabtu hubbel hayri an zikre rabbi hatta tevarat bil hicab. Süleyman diyor ki aleyhisselam, gerçekten ben malı, güzellikleri Rabbimi anmamı sağladığından dolayı çok severim dedi. Bunlar bana Allah'ı hatırlatıyor diyor adeta. Nihayet gözden kaybolup gittikleri zaman atlar diyor ki rudduha aleyh, onları bana geri getirin der. Fadafika mesham bis suq vel anaq, atlar gelince de onların böyle boyunlarını ve bacaklarını sıvazlar. Şimdi bu ayet tabii başka şekillerde de anlaşılmış ve yorumlanmış. Burada ifade şu şekilde anlaşılmış bazı müfessirlerimiz tarafından mesela. Gerçekten ben bu malları, mülkleri ya da bu nimetleri çok sevdim. O kadar ki Rabbimin zikrini neredeyse unutturdu bana tarzında da anlaşılmış. Böyle anlaşılınca farklı manalar vermiş müfessirlerimiz. Hatta tevharat bil hicab, yani burada da işte güneş batana kadar böyle onları seyretti manası da verilmiş. Ve 33. ayetteki rudduha aleyh, bakmış ki bu nimetler işte beni Allah'tan alıkoyuyor. Onları bana getirin diyerek bu sefer o atları öldürdüğü tarzında anlaşılıyor. Bazı müfessirler tarafından böyle anlaşılıyor. Fakat Fahr-ı Razi gibi ve son dönem müfessirlerimiz daha çok bunun böyle anlaşılmasını doğru bulmuyorlar. Ve buradaki inni ahbebtu hubbel hayri an zikri rabbiyi Süleyman Aleyhisselam'la ilgili. Çünkü onunla ilgili bir önceki ayette hemen ni'mel abd innehu evvab buyurulmuştu zaten. O ne güzel kul. O sürekli Allah'a yönelip duruyor denilmişti. Bu da bir örnek kabilinden anlatılıyor. Onları adeta şöyle denilmiş oluyor. O atları çok seviyordu ama bu sevgisi bile Allah'ın zikrine bağlıydı adeta. Ya da o sevgiyi oluşturan, ondaki o sevgiyi oluşturan ona Rabbi hatırlatmasıydı tarzında ifade edilmiş oluyor. Böyle anlamak daha uygun deniyor. Gerçekten de ayetin akışına baktığınız zaman bunu böyle anlamak daha uygun olduğunu anlıyorsunuz. Çünkü madem ki o evvaptı, yani sürekli Allah'a yönelen bir kuldu, hemen işte kendisine diyor atlar arz edildi ve dedi ki ben tamam bu nimetleri, bu güzellikleri çok sevdim ama an zikri Rabbi, Rabbimin zikrinden dolayı. Yani hatta bunu şöyle de izah ederler. Bu atlar işte Rabbimin adını, yani İlahi Kelimetullah diye ifade ettiğimiz Rabbimin adını yüceltmek, başka diyarlara taşıma adına bunlar cihad için önemli vasıtalardır. Ben bunun için bunları çok seviyorum. Bu olur. Bir de hakikaten bazı nimetler vardı ki size elhamdülillah dedirtir. Eşşükrülillah dedirtir. Sana hamdolsun ya Rabbi dedirtir. Bu da bir efendim zikri hatırlatmasıdır. Elbette Allah uğruna Allah'ın efendim yeryüzündeki uygulanmasını istediği ahkamını yaşatma uğruna cihad etmek gerektiğinde böylesi vasıtalara da ihtiyacınız olur. Onun için o vasıtaları çok seversiniz. Allah için severseniz onda problem yok. İşte sanki burada da verilen örnek Süleyman Aleyhisselam'ın o evvab oluşunu, yani her konuda Allah'a yönelişini ifade etmesi anlamında çok yerinde bir misal olmuş oluyor. Öyleyse diğer anlayışı, yani bu atlar, bu at sevgisi, bu mal sevgisi beni Allah'tan kopardı tarzında anlamak çok da ayetin akışına uygun gelmiyor. Bu sebeple birçok İsraili hikayeler anlatılıyor. İsrailiyat cinsinden hikayeler anlatılıyor ki bir kısmı peygambere asla nispet edilemeyecek. Çirkinlikte ya da olumsuz hikayeler de anlatılmış oluyor. O bakımdan buradaki ayeti bu şekilde anlamak sanki daha böyle ayetin akışına, bu çerçeveye oturuyor. Evet diyor, ben bu hayvanları seviyorum. Belki işte onun çalışanları diyelim, saray erkanı Süleyman Peygamber'e atları sevdiğini bildikleri için atları şöyle bir arz ediyorlar. Efendim atları getirdik diye. Bir ikinci sonrası evet diyor, ben bunları seviyorum ama bunlar bana Rabbimi hatırlattığı için seviyorum. Hatta tevarat bil hicab, bunu şöyle de izah ediliyor. Hatta atlar sonra kendi hallerinde belki böyle sahraya bırakılıyor. O koşturmaların neticesinde böyle ufukta kayboluyorlar. Sonra Süleyman Peygamber diyor ki onları bana getirin. Getirince de onların boyunlarını ve böyle ayaklarını sıvazlıyor. Diğer anlayışa göre ya boyunlarını ve ayaklarını kesiyor. Madem bunlar beni Allah'ın zikrinden alıkoydu diyerek tarzında. O şekilde tam Kur'an'ın ayetlerinin akışına uymuyor o mana. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de atlarla ilgili güzel onun şeyleri var, yönlendirmeleri var aleyhissalatü vesselam Efendimizin. Mesela kıyamet gününe kadar hayır yani güzellik atların alınlarındadır. Yani adeta atların alınlarında nice nice hayırlar, işte ganimetler, başka başka güzel nimetler adeta onların perçemlerindedir buyurur aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Yine Buhari'nin rivayet ettiği bir başka hadiste kim Allah'a gerçekten inanarak ve vaadine gönülden bağlanarak onun yolunda cihad etmek için at beslerse o atın yediği, içtiği, gübresi ve bevli kıyamet gününde o kimsenin sevapları arasında olacaktır. Tabi o dönemlerde at bir savaş aracıdır. Son derece önemlidir, kıymetlidir. Hatta bugün bile nice nice efendim devletler hala at beslerler. Yani bizim ülkemizde bile bir takım askerler o at haraları diye bildiğimiz bir takım yerler var mesela. Oralarda o hem ata binmeyi ve atla beraber efendim bir süvari olarak yetiştirilirler. Bu da önemlidir. Attan hala vazgeçilmemiştir. At sadece efendim bir yük taşıma vasıtası değil, aynı zamanda daha farklı maksatlarla da kullanılan bir mübarek hayvandır. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَاَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ اَنَابَ 34. ayet. Andolsun ki Süleyman peygamberi onu da bir imtihan ettik. Ve tahtının üstüne bir ceset olarak bıraktık. Bir ceset bıraktık. Tahtının üstüne bir ceset bıraktık. Sonra o Allah'a yöneldi ya da efendim tekrar eski haline döndü. En zor tefsiri olan ayetlerden birisi budur demişlerdir müfessirlerimiz. Çünkü burada evet Süleyman Aleyhisselam'ın bir imtihana tabi tutulduğu belirtiliyor. Acaba Süleyman Peygamber'in imtihanı neydi? Burada çok sayıda müfessirlerimizin görüşleri var. Doğrusu ama o görüşler daha çok İsraili rivayetlere dayanıyor. Bu bakımdan bazı müfessirlerimiz derler ki evet herkesin bir imtihanı var. Süleyman Peygamber'in de bir imtihanı olmuştur. Bu imtihan efendim bir hastalık tarzında bir imtihan olabilir. Nitekim ayetin devamında وَاَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا biz onun kürsesi tahtı yani tahtı üzerine bir ceset bıraktık. Bu ceset ki nedir? Yani adeta Süleyman Peygamber öyle bir imtihana tabi tutuldu ki ruhsuz bir cesede dönüştü. Böyle ifade ediyor bazı alimlerimiz. Ruhsuz bir ceset gibi zayıf düştü. Belki hükümranlıkta zaafa düştü. Saltanatı sarsılır gibi oldu. Bu manayı veriyor. Hastalık olabilir diyorlar. Mesela yine bazı alimler derler ki Süleyman Aleyhisselam Mescid-i Aksa'yı yaptırdığı sırada getirdiği sanatkarlar içinde sanatların hilelerini bilen bir takım şeytanların kurdukları bir ihtilal yüzünden bir süre nüfuzunu kaybetmiş yahut tahtından ayrı kalmış. Böylece tahtında ya kendisi kuvvetsiz bir ceset halinde hükümsüz kalmış yahut tahtı da işgal edilip yerine 40 gün kadar heykel gibi birisi oturtulmuştu. Yani bir adeta böyle bir diyor imtihan süresi geçmişti. Bir başka anlayışa göre ya da izaha göre Süleyman Aleyhisselam hanımlarının her birinden bir oğlan çocuğu olması adına bir yemin etti. Ve onlardan bir adeta mücahitler ordusu çıkaracaktı. İşte benim şu kadar hanımımdan şu kadar evladım olacak diye Fakat olmadı. Bir tek evlat oldu. O da özürlü bir evlat olarak lütfedildi. Bu da diyorlar onun imtihanıydı. Bir başkası da işte başka alimlerde daha çok hastalık tarzında bir imtihan. Evet, imtihanın birçok çeşitleri var. Her kulun imtihanı kendine göre. Bazı alimler de derler ki Süleyman peygambere Allah birçok lütuflarda bulunmuştu. Hükümranlık lütfetmişti. Rüzgara hükmediyordu, cinlere hükmediyordu. Nimetlerle de insan imtihana tabi tutulur. Dolayısıyla buradaki Süleyman peygamberin imtihanı nimetlerle olan bir imtihandı derler. Ve cesedi üzerine, affedersiniz, tahtı üzerine konulan cesede gelince bu eğer hastalık tarzındaysa ya da o hükümranlıkta bir zaafa düşme dönemi olmuşsa bu Süleyman peygamberin kendi bizzat cesedi olabilir. Ya da diyorlar onun yerine işte evladı olabilir, bir başkası olabilir. Bir ceset tahta konmuş ve Süleyman peygamber ondan uzaklaşmış adeta bir süreliğine. Bu diyor bir imtihan sebebiyle olmuştu Rabbimiz. Biz diyor onu bir denemiştik, imtihana tabi tutmuştuk. Ve tahtı üzerinde bir ceset olarak bırakmıştık. Aslında burada imtihanın çeşidi tam belirtilmiyor. Bu tür rivayetler de çoğu güvenilir rivayet değil. Bu yönüyle alimlerimiz şöyle genel bir muhteva içinde şöyle açıklıyorlar. Diyorlar ki, evet Süleyman peygamber bir denemeden geçirilmiş ve tahtı üzerinde hüküm süremeyecek bir noktaya gelmiş. Thümme enâb, sonra o enâbe kelimesi, sonra Allah'a yöneldi manası verilebileceği gibi aslında bu mana yukarıdaki manayla yine uyuşuyor. Evet o hem adeta varlıkta Allah'a yönelen bir kuldu hem de yoklukta Allah'a yönelen bir kuldu diye iki misal olarak görebiliriz. Çünkü bir önceki ayette ona ifade ettik. O atları görünce yine Allah'ı hatırlayarak ona yönelmişti. Burada da muhtemelen elinden bir takım nimetler alınarak bir şekilde bir imtihana tabi tutuldu. Burada da dikkat ederseniz aynı cümle kullanılıyor. Thümme enab, sonra da Allah'a yine yöneldi o. O yokluk anında da yöneldi. Her iki halde de Süleyman peygamberin evvab oluşuna yani sürekli Cenab-ı Hakk'a yönelen bir kul oluşuna dikkat çekilmiş oluyor. Onun imtihanı her neyse fakat o imtihan onda bir acizlik, aciz meydana getirmiş. İnsan nimetlerle beraber olduğu zaman efendim kendini güçlü hisseder. Çoğu zaman nimetlerle beraberlik Allah'ı unutturur. Bazen de işte elinden nimetler alınır. Bu sefer de çaresizlik ortaya çıkar. İşte her iki halde de Süleyman peygamberin evvab oluşuna dikkat çekilmiş oluyor. Enabe kelimesi burada yine Allah'a yöneldi. Gönlünü Allah'a verdi anlamında. Eğer hastalıksa bu imtihan, buradaki enabe kelimesini bazı alimler şöyle derler. Sonra yine eski haline döndü manası verirler. Verilebilir mi? El cevap verilebilir. Fakat aczane kanaatime göre Yüce Rabbimiz önce Süleyman peygamberin ne güzel bir kul olduğunu, onun evvab olduğunu beyan ettikten sonra onun varlıkta ve yoklukta evvab oluşuna yani Cenab-ı Hakk'a yönelişine dikkat çekmiş oluyor. Kale Allah'a yöneldi ve dedi ki Rabbi gıfirli Allah'ım beni bağışla ve hebli mülken la yenbeği li ahadim min ba'di. Bana öyle bir Allah'ım diyor saltanat ver ki bana öyle bir saltanat ver ki benden sonra kimseye olmayacak derecede bir hükümranlık olsun bu. İnneke entel vehhab, muhakkak ki sen karşılıksız bol bol bağışlayan vehhab olansın. Dikkat edilirse bu ayette de sanki Süleyman Aleyhisselam'ın imtihanının o mülk diye ifade ettiği Kur'an'ın o saltanatla alakalı olduğunu görüyoruz. Allah'ım aldın, tamam ya Rabbi, sana yöneliyorum. Ama sen bana yeniden öyle bir saltanat ver ki, öyle bir hükümranlık ver ki, benden sonra kimse de olmasın böyle bir şey. Sen Vehhab'sın, sen verensin ya Rabbi der. Evet, Süleyman Aleyhisselam bu yönüyle Rabbinden öyle bir hükümranlık ister ki Cenab-ı Hak da ona فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثِ أَصَابٍ. Bunun üzerine biz de rüzgarı diyor onun hizmetine verdik. Rüzgar Süleyman Peygamber'in emrine veriliyor. Rüzgar onun emriyle istediği yere tatlı tatlı eserdi. Ne tarafa işaret etse o tarafa. وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَاتِ. Her bina yapan ve dalgıçlık eden şeytanları yani cinleri de ve zarar vermemeleri için zincirlerle birbirine bağlı olan diğerlerini de ona boyun eğdirdik. Şimdi burada Cenab-ı Hak bakınız o bir mülk istedi Allah'tan. Cenab-ı Hak da ona rüzgarı emrine verdi, cinleri emrine verdi. Efendim görünmeyen varlıkları. Burada şeyatin kelimesi bazı alimlere göre güçlü kuvvetli, böyle hani sınır tanımayan, her azgınları bile, azgın olanları bile anlamındadır. Cinler anlamındadır diyenler olmuş. Tabii cinlerin içinde mümin olanları var, kafir olanları var. Kafir olanlarına şeytan denebilir. Ama güçlü kuvvetli olan böyle ipe sapa gelmez diye ifade edebileceğimiz koparıcı insan türleri de bazen bu tür ifadelerle söylenebilir diye yorumlanıyor. Dolayısıyla şöyle ifade edelim. Biz ona rüzgarı verdiğimiz gibi böyle her çeşit binayı yapabilen saraylar, köprüler, işte ne bileyim yüksek binalar yapabilen o maharetli diyelim, güçlü kuvvetli o cinleri de şeytanları da ona biz müsahhar kıldık, onun emrine verdik. O dalgıçları da, o hatta gavvas dalgıç demek, o denizlere dalarak belki denizlerden bir takım madenler çıkaran, inciler çıkaran, mercanlar çıkaran varlıkları da ona müsahhar kıldık. Yani yerde ve denizde ona bir hakimiyet lütfettik. Ve diyor yine zincirlerle birbirine bağlı olan bunlar kimdir? Müfessirlerimiz derler ki bunlar efendim esirler olabilir. Bir takım o dönemde köleler olabilir. Bu mutlaka zincirle bağlanmış anlamında değil. Yani onların kontrolünü sağlayacak tarzda daha başka varlıkları da onun emrine verdik. Kaçmasınlar diye her türlü tedbiri alınmış o Süleyman Peygamber için iş yapan, iş üreten kimseler anlamı da veriliyor. Hulasa ona biz birçok varlığı boyun eğdirdik. Hatta başka ayetlerden biliyoruz. Kuşları da onun emrine veriyor Cenab-ı Hak. Nasıl bir işte mülk ve saltanat. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle bir hadisi var. Cinlerden diyor bir ifrit dün akşam namazımı bozdurmak için üzerime geldi. Allah bana imkan verdi de onu kıskıvrat yakaladım diyor aleyhissalatü vesselam. Hatta sabah olunca hepiniz göresiniz diye onu mescidin direklerinden birine bağlamayı arz ettim. Ancak kardeşim Süleyman'ın şu sözünü hatırladım. Rabbim beni bağışla ve bana benden sonra hiç kimseye nasip olmayacak bir mülk ve saltanat ihsan eyle. Allah da onu hor ve hakir olarak geri çevirdi. Dolayısıyla ben diyor hani onu sabaha kadar tutmadım ki o cinlere hakimiyet Süleyman Peygamber'in bu duası var, böyle bir duası var. Adeta ona saygı gösterdim demiş oluyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Ve Cenab-ı Hak Süleyman Peygamber'e bu nimetleri ihsan ettiğini beyan ettikten sonra هَذَا اَطَاءُنَا فَمْنُنْ اَوْ اَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. İşte bu bizim ihsanımızdır. Artık sen de istediğini hesapsızca ver veyahut verme dedik. Yani insanlara, başkalarına verip vermemek, bu saltanatı, bu mülkü paylaşıp paylaşmamak sana, senden bunun hesabını sormayacağız dedik diyor Yüce Rabbimiz. Ve inne lehu indena lezulfa ve husne meab. Doğrusu onun, yani Süleyman Peygamber'in, bizim katımızda bir yakınlığı, yani bize yakın olan kullardandı. Değeri ve güzel bir geleceği vardı. Ona iyi de bir gelecek hazırladık diyor Cenab-ı Hak. Evet, aziz dostlar, Cenab-ı Hak peygamber kıssalarını bize anlatıyor ki, başta peygamberimiz ve daha sonra da bütün insanlık bunlardan ibret alsın, müminler ibret alsın diye. Alınacak ibret çok. Varlık içinde de, yokluk içinde de Allah'a yönelen bir kul olabilmek, kulu daima başarıya eriştiren sır, kulun kulluğunu güzelleştiren letafet, incelik, ilahi nimet olmuş oluyor. Yüce Rabbimiz varlık içinde de, yokluk içinde de razı olacağı bir hali bizlere nasip eylesin. Nimetleriyle, güzel güzel ihsanlarıyla, ikramlarıyla cümlemizi rızıklandırsın efendim. Allah'a emanet olunuz.